yaşamlarıyla iz bırakarak tarihimize değer katmış yürekli kadınların etkileyici hayat öyküleri. Efsane Kadınların Portresi başlıyor. Halide Edip adı var.
Padişah hazinesi katiplerinden Selanikli Mehmet Edip Bey ile Fatma Hanım'ın kızları Halide, 1884 yılında İstanbul Beşiktaş'ta dünyaya geldi. Küçük yaşta annesini veremden kaybeden Halide, çocukluğunu anneannesinin evinde geçirdi. Burada dedesinden dinlediği Osmanlı-Rus savaşından anılarla çeşitli halk hikayeleri, küçük yaştaki Halide'nin geleceğin Halide Edip adı varına dönüşmesini sağlayacak ilk adımdı. Aynı yıl evlerinin yakınında yer alan Eleni'nin çocuk yuvasına giderek Rumca öğrendi Halide. Daha sonra iyi bir öğrenim görmek amacıyla Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ne kaydoldu. Rıza Tevfik'ten Edebiyat ve Felsefe, Salih Zeki'den Matematik dersleri alarak kendini geliştiren Halide, aynı vakitlerde Fransızca da öğrendi. O yıllarda yazma hevesine kapılan Halide, bu tutkusunun peşinden gitmek istiyordu. Daha sonraki zamanlarda kendisi bu yazma sevgisini şöyle ifade etti. Yazmayı yazmak için sevdim. Bir insanın nasıl sesi olur da söylerse, ben de bir kuşun ötmesi gibi yazdım. Yazmak hayatımın büyük bir hazzıdır. Katiyen şöhret düşünmedim. Çocukluğumdan beri içimden çıkmak isteyen bir sanat arzusu vardı. Kolejden mezun olduktan sonra matematik hocası Salih Zeki ile evlenen Halide, evliliğinin ilk yıllarında eşinin bir çalışması için ünlü İngiliz matematikçilerin yaşam öykülerini Türkçe'ye çevirdi. Bununla birlikte Sherlock Holmes öykülerinin çevirisini de yapan Halide, aynı dönemde Emile Zola'nın yazdıkları tanışıp Fransız yazarın üslubundan çok şey öğrendi. 1903 yılında ilk oğlu Ayetullah, yaklaşık 1,5 yıl sonra ise ikinci oğlu Hasan Hikmetullah Togo dünyaya geldi. Togo ismi Japon-Rus savaşında Rusya'yı mağlup eden Japonların deniz kuvvetleri komutanı Amiral Togo'dan gelmekteydi. Öyle ki Halide Japonların zaferine sevindiğinden oğluna bu adı verdi. Bu arada İstanbul Kız Lisesi'nde tarih öğretmenliği yapmaya başlayan Halide, Hüseyin Cahit'in çıkarmakta olduğu Tanin gazetesinin kadrosunda yer alarak önemli yazıların altına Halide Salih adıyla imzasını attı. İsminin yanına eşinin adını eklemişti. Öte yandan ses getiren cümleleri dolayısıyla tehdit edilince 31 Mart olayı sonrası iki çocuğuyla beraber önce Mısır'a sonra da İngiltere'ye gitti. Olaylar düzeldikten sonra tekrar yurda dönen Halide, Kız Öğretmen Okulu'nda pedagoji öğretmenliği görevine başladı. 1911 yılındaysa Salih Zeki'nin ikinci bir eş ile evlenmeyi istemesi üzerine eşinden ayrılıp çocuklarıyla yeni bir hayat kurmak isteyen Halide, isminin yanına babasının ikinci adını ekleyerek yaşamına Halide Edip olarak devam etmeye karar verdi. Ayrıca ülkedeki kadınların ve çocukların iyi yetiştirilmesinin gereklerini savunmaya başladı o yıllarda. Bu çerçevede İngiltere'ye gidip önemli eğitimci ve aktivist Isabel Fay'ın misafiri olarak pek çok aydınla tanıştı. Ayrıca bir başka önemli eğitimci Hermann Hellhorn'un Eğitimin Psikolojik Temeli adlı eserinden yararlanarak Talim ve Edebiyat adında bir kitap yazdı. Halide Edip, bilgi hazinesini büyüterek kadınların toplum hayatına katılması ve eğitilmesi amacıyla Teali Nisvan Cemiyeti'ni, yani Kadınları Yükseltme Derneği'ni kurdu. Bu sayede yozlaşmış toplum kurallarına karşı tepki göstererek kadınların karşılaştığı engellere yönelik çözümler üretmeyi hedefliyordu. Daha sonra Türk Ocağı'nda görev alarak Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmet Ağoğlu ve Hamdullah Supi gibi insanlarla tanışma fırsatı buldu. Birinci Dünya Savaşı başladığı vakitlerde Kız Okulları Genel Müfettişliği görevine getirilerek önemli faaliyetlerde bulunan Halide Edip, iki yıl sonra Cemal Paşa'nın daveti üzerine Lübnan'a ve Suriye'ye gitti. Burada iki kız okulu ve bir yetimhane açarak zor durumdaki çocuklara kol kanat gerdi. Öyle ki çocuklar için düşüncesini şöyle ifade ediyordu. Allah'ı, tabiatı, insanları, refahı, güzelliği, çalışmayı, ve sadece vatanı sevmeyi teşvik edecek şiirleri ayırmalı ve onları çocuklara öğretmeliyiz. İlerleyen günlerde aile doktorları Adnan Bey ile evlenen halde Edip, savaşın bitmesine birkaç ay kala İstanbul'a döndü. Anılarını anlattığı Mor Salkımlı Ev kitabını yayınlaması da bugünlerde oldu. İstanbul'daki yeni görevi Edebiyat Fakültesi'nde Batı Edebiyatı öğretmenliğiydi. İzmir'in işgalinden sonraysa odaklandığı en önemli konu milli mücadeleydi. Öyle ki Karakol adlı gizli örgüte girerek Anadolu'ya silah kaçırma işinde önemli rol oynadı halde Edip. Bununla birlikte Vakit Gazetesi'nin sürekli yazarları Zekeriya Bey ve eşi Sabiha Hanım'ın çıkarttıkları büyük mecmuanın baş yazarı oldu. Ne var ki Refik Halit ve Yunus Nadi gibi insanlarla beraber işgalcilere karşı Amerika ile işbirliği yapma düşüncesindeydi. Ve bu amaçla Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. Bu cemiyetin ömrü 2 ayla sınırlı kaldı. Sonrasında Amerikan mandası düşüncesini Mustafa Kemal'e yazdığı 10 Ağustos 1919 tarihli bir mektupla açıklayan halde Edip kesin bir biçimde red yanıtı aldı. Hatta Atatürk, nutuksa Amerikan mandası için propagandalar başlığı altında halde Edip'in mektubuna yer vererek mandacılığı eleştirdi. Ve yıllar sonra kendisiyle yapılan bir röportajda Mustafa Kemal Paşa haklıymış diyerek mandayı savunma hatasına düştüğünü kabul etti halde Edip. Her şeye rağmen Halide Edip'in en çok öne çıktığı an İzmir'in işgali sonrası Sultanahmet mitinginde yaptığı konuşmaydı. Zira tarihe geçen bu mitingle Türk halkını işgale karşı davranmaları yönünde yüreklendirdi. Bu efsane konuşmadan önemli kesitler şöyleydi. Bugün gözlerimizin önünde öteyi görmeye mani olan bir karanlık var. Bu karanlık belki aylar, belki de yıllarca devam edebilir. Fakat Türk ve Müslüman dünyası elbet bir sabaha kavuşacaktır. Ufkumuzda güneş doğacak ve ortalığı aydınlatacaktır. Türk istiklal ve zafer güneşi şimdi sapsarı olan benizlerimize taze bir pembelik, ümit ve saadet getirecektir. Gözlerimizi bu güneşi görmeye alıştırmalıyız. Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin ülkesi istiklalsiz kalamaz. Mithat Paşaların, Namık Kemallerin, Tevfik Fikretlerin vatanı asla hürriyetten mahrum edilemez. Gözlerimizi bu güneşi görmeyi muktedir bir hale getirelim. Birbirimize ellerimizi uzatalım. Tek bir hedefe, yalnız Türk istiklal ve hürriyeti gayesine doğru yürüyelim. Vatan ne olursa olsun kurtulacaktır. Yahya Kemal ise o günü şöyle tasvir etti. O günlerde İstanbullular Halide Edip'i altın minareden kopan tekbir sesleri ortasında bir ızdırap timsali gibi siyahlar giyinmiş halde gördüler. Onun canlı sesi İstanbulluların kalbinde son bir hatıraymış gibi duruyordu. İngilizlerin İstanbul'u işgal ettikleri Mart 1920'den 2 ay sonra padişah tarafından onaylanan kararla idamı mahkum edilen kişiler arasında Mustafa Kemal, Doktor Adnan ve Halide Edip adları yazılıydı. Bu idam kararından kısa bir süre önce Halide Edip eşiyle beraber İstanbul'dan Ankara'ya hareket ederek milli mücadeleye katıldı. Kendisi o yolculuğu ve sonrasını şöyle tarifliyordu. Bu andan 1922'de Türk ordusunun İzmir'e girişine kadar hiçbir şeyin önemi yoktu. Bir fert olmaktan çıkmıştım. Muhteşem milli coşkunun bir parçası olarak çalıştım, yazdım ve yaşadım. Ankara Keçiören'deki karargâhta görev alan halde Edip, Yunus Nadi ile beraber Anadolu Ajansı'nın kurulmasına katkıda bulundu. Mustafa Kemal'in de onayladığı bir faaliyetti bu. Ajansta hem muhabirlik, hem yazarlık, hem de yöneticilik yapıyordu halde Edip. İlerleyen vakitlerde Eskişehir'deki Kızılay'da hasta bakıcılık görevini üstlenerek yaralı askerlere şifa dağıtmaya gayret gösterdi. Daha sonra Sakarya Savaşı sırasında onbaşı oldu. Hatta bu başarısından dolayı pek çok kişi ona Halide Onbaşı diye hitap etmeye başladı. Yakup Kadri, Halide Edip'in özverili görevlerde bulunmasını şöyle ifade ediyordu. Halide Edip, kadınların kalbinde yenilmez bir imreniş, bir tatlı üzüntü veya keskin bir kıskançlık ateşi alevlendiriyordu. Ve kadınların hepsi ona benzemek, onun yerini almak için can atıyordu. Kurtuluş Savaşı boyunca cephe kiragahında görev yapan Halide Edip, Yunan ordusunun halka verdiği zararları incelemek ve raporlamakla sorumlu komisyonda da görev yaptı. Dumlu Pınar Meydan Muharebesi'nin ardından orduyla birlikte İzmir'e doğru hareket ederken Halide'nin rütbesi artık başçavuşluktu. Üstelik savaşın çeşitli aşamalarında yararlılıklar gösterdiği için İstiklal Madalyası'yla ödüllendirildi. Kurtuluş Savaşı, Türk ordusunun şanlı zaferiyle sona erince, eşi Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul temsilciliğinde göreve gelince Halide Edip'te İstanbul'a yerleşti. Ve burada Türk'ün Ateşle İmtihanı başlıklı eserini yazdı. Anılarını kaleme almıştı bu önemli yapıtta. Halide Edip, Cumhuriyet'in ilanından sonra ise Akşam, Vakit ve İktidam gazetelerine yazılarıyla katkı sağladı. Daha sonra eşi Adnan Adıvar'ın Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunda yer alması sonucu iktidardan uzaklaştılar. Ve Mustafa Kemal ile çeşitli siyasi fikir ayrılıkları da yaşayınca Halide Edip ve Adnan Adıvar Türkiye'yi terk ettiler. Bu dönem hakkında Haldun Taner şunları söyledi. Kurtuluş Savaşı zaferle bitince ülküsünün çabalarının ürününü almak milliyetçi Halide'yi ne kadar sevindirmişse bireyci, varoluşçu yoğun yaşantı avcısı Halide'yi de o kadar şaşırtmış olsa gerektir. Zaferden sonra bir başka yapıcı ve yoğun devirde ona yine büyük işler düşebilse biyografisi değişebilirdi. Bu dönem içi içine sığmayan, yurdundan sürülmüş kadının kendini belli ki hiç doyurmayan sinirli çırpınmaları, Atatürk'e karşı kırgınlığı ve bazen de ele güne karşı yakışık almayan bir kinle ortaya döktüğü, onaylanması hayli güç davranışlarını kapsayan yılları olarak sayılabilir. Halide Edip bu süre zarfında kitap yazmayı sürdürmekle birlikte Türk kültürünü tanıtmak amacıyla pek çok konferans verdi. Söz gelimi İngiltere'de Cambridge ve Oxford üniversitelerinde, Fransa'da ise Sorbonne Üniversitesi'nde konuşmacı oldu. Hatta İngiltere'de geçen yıllarını şöyle ifade etti Halide Edip. Bilinmeyen genç bir yazarın yaratıcılığı için Londra atmosferinden daha dinlendirici ve teşvik edici bir ortam yoktur. Ayrıca 1935'te Mahatma Gandhi tarafından Hindistan'ın sosyal durumu üzerine araştırma yapmak adına Hindistan'a davet edildi ve burada çalışmalarını başarıyla devam ettirdi. Halide Edip ve eşi Adnan Bey, İngiltere ve Fransa'da geçirdikleri yılların ardından 1939'da tekrar ülkelerine döndüler. Halide Edip Adıvar, İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı kürsüsünü kurmakta görevlendirildi ve 10 yıl boyunca kürsü başkanlığını üstlendi. 1950 yılına gelindiğinde Demokrat Parti İzmir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve ardından bağımsız milletvekili olarak görev aldı. Ne var ki 4 yıl sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde Siyasi Vedaname başlıklı yazısıyla bu görevinden ayrıldı ve tekrar üniversiteye döndü. 1955'te eşi Adnan Adıvar'ın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü yaşadı Halide. Ve ölümüne dek geçen yılları sürekli rahatsızlıklar içinde geçirdi. Nihayetinde 9 Ocak 1964 günü İstanbul'da yaşamını yitirdi. Halide Edip'in yakın arkadaşı ve önemli yazar Yakup Kadri, Halide Edip'i şöyle anlatıyordu. Halide Edip, daha önceki hiçbir akımın devamı değildi. Kendi kendini yaratmış müstesna şahsiyetlerdendi. Edebiyatta başka bir dili konuşan tek kişi oydu. Anlatacağı, söyleyeceği pek çok şey vardı. Başı ve kalbi çok doluydu. Kafası tamamen bizden ayrı, ruhu ise tamamen bizimleydi. Halide Edip'in yaşamını kaleme alan yazar ve gazeteci İpek Çalışlar ise onun için biyografisine sığmayan kadın yakıştırmasını yaparak Halide Edip'in hayatının her dakikasını dolu dolu geçirdiğini ifade etti. Yapıtlarıyla kadının toplum içindeki gerçek rolünü ortaya çıkarmaya çalışan Halide Edip adı var. Bu amaçla pek çok feminist faaliyette yer alan öncü bir şahsiyetti. Sultanahmet mitinginde yaptığı coşkulu konuşmayla düşmana karşı mücadele etmekten yorulmuş Türk halkını birlik beraberlik duygularıyla doldurarak tarihe geçen değerli bir aydındı o. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından Cumhuriyet'in ilanı ve sonrasına kadar uzanıp giden süre içerisinde toplumun neler yaşadığını gözler önüne sererek büyük yapıtlar bıraktı arkasında. Söz gelimi Ateşten Gömlek ile milli mücadele döneminin güç şartlarını, Vurun Kahpeye ile bir Batı Anadolu kasabasına gönderilen öğretmenin yaşadıklarını anlatan Halide Edip, Sinekli Bakkal romanındaysa 2. Abdülhamit dönemini insanların yaşam hikayeleri üzerinden okuyucuya aktardı. İsminin hakkını vererek edebiyat hayatına roman, hikaye, tiyatro, çeviri, inceleme ve ana alanlarında onlarca eser sığdıran efsane kadın Halide Edip Adıvar'ı saygıyla anıyoruz.